Ayrım 14, sayfa 210, 9. bölüm. Peter Miller ertesi sabah gene geldi Simon Wiesenthal'ın bürosuna. Odessa'yı anlatacağınızı söylemiştiniz bana dedi. Bu arada dün size söylemeyi unuttuğum bir şey geldi aklıma. Kendisini Dresden Oteli'nde bulan ve Roşman hakkında yaptığı araştırma konusunda uyaran Dr. Schmidt olayını anlattı. Wiesenthal dudaklarını büzerek başını salladı. ''Siz onlarla çatışmaya başlamışsınız bile.'' dedi. ''Özellikle daha işin başındayken bir muhabiri uyarmak onların yapmayacağı bir şeydir. Roşman'ın kendileri için bu kadar büyük bir önem taşımasına sebep ne olabilir acaba?'' Nazi avcısı bu sözlerden sonra tam iki saat Odessa'nın aranan SS canilerini güven içinde yaşayacakları bir yere kaçırmak amacıyla kuruluşundan, bir zamanlar siyah ve gümüş yaldızlı yakalıklar giymiş olanlarla yardımcılarının ve suç ortaklarının tümünü içine alan farmasonca bir örgüt biçimine alıncaya kadar geçirdiği aşamaları anlattı. Müttefikler 1945 yılında Almanya'ya fırtına gibi girip de korkunç iç yüzleriyle toplama kamplarını ortaya çıkardıkları zaman haklı olarak Alman halkını sorguya çektiler. Bu zulümleri kimlerin yaptığını öğrenmek için. Cevap SS'ler oldu ama ortalarda bir tek SS bile yoktu. Nereye gitmişlerdi bunlar? Ya Almanya ve Avusturya'da bir yeraltı örgütü olarak gizleniyorlardı ya da başka memleketlere kaçmışlardı. Her iki halde de bir anda olacak bir şey değildir bu. SS'lerin bu ortadan kaybolmayı önceden ve çok dikkatle hazırlamış olduklarını müttefikler uzun süre anlayamadılar. Başta Heinrich Himmler olmak üzere eninde sonunda Alman halkının omuzlarına yüklenecek olan ağır acılar pahasına her birinin kendi canının derdine düşmesi SS'lerin sözde yurtseverliğine ışık tutan ilginç bir davranıştır. Heinrich Himmler daha Kasım 1944'te Kont Bernadotte'un İsveç Kızılacı ile ilişki kurma çarelerini arayarak canını kurtarma hazırlıklarına girişmişti. Müttefikler onun dar ağacından kurtulmasının söz konusu olamayacağını kesinlikle bildirdiler. Naziler ve SS'ler avazları çıktığı kadar Alman halkına eli kulağında olan harika silahların teslimine kadar savaşa devam etmelerini haykırırlarken bir yandan da rahat bir sürgün yerine kaçma hazırlıklarını yürütüyorlardı. Harika silah diye bir şeyin var olmadığını, Reich'ın ve Alman milletinin mahvının hiçbir şekilde önüne geçilemeyeceğini biliyorlardı. Bir zafer elde etmek için değil, fakat SS'lerin kaçış planının kesin bir biçim alması için zaman kazanmak amacıyla Alman ordusu doğuda Ruslarla inanılmayacak kayıplara mal olan bir savaşa sürünmüştü. Ordunun gerisinde duran SS et ve kan olarak yapabileceği fedakarlığın zaten çok üstünde bir direniş göstermiş olan ordu mensuplarından gerileyenleri vuruyor ve asıyordu. Binlerce ordu subayı ve eri SS'in kurduğu dar ağaçlarının ilmiklerinde sallanarak can verdi. SS ileri gelenlerinin yenilginin kaçınılmaz olduğunu anlamalarından 6 aylık bir gecikmeden sonra Almanya'nın teslimine yakın SS'ler ortadan kayboldu. Memleketin bir ucundan öteki ucuna kadar olan bütün görevlerden ayrıldılar, sivil elbiseler giydiler. Resmi olarak ve çok iyi bir şekilde hazırlanmış sahte kimlik belgelerini ceplerine koydular ve 1945 Almanya'sını meydana getiren karma karışık halk girdaplarının içinde eriyip gittiler. İngilizleri ve Amerikalıları karşılamak üzere yaşlı mahalli muhafızları toplama kamplarının kapılarına, Alman ordusundan geri kalanları, kendilerini bekleyen savaş esirleri kamplarının eşiğine, Alman kadın ve çocuklarını da müttefik yönetimiyle 1945 kışının insafına bıraktılar. Tanınmamalarına imkan olmadığını bilenler yurt dışına çıktılar. Odessa işte bu amaçla kuruldu. Savaşın sona ermesinden az önce meydana getirilen bu örgütün amacı aranan SS'leri Almanya'dan çıkarıp güvenliğe kavuşturmaktı. Juan Perón'un Arjantin hükümetiyle daha şimdiden yakın ve dostça ilişkiler sağlamış, mülteciler tarafından kullanılmak üzere 7000 adet boş Arjantin pasaportu elde edilmişti. Mülteciler bu pasaportlara sahte bir isim yazacaklar, kendi fotoğraflarını yapıştıracaklar, gerekli talimatı memleketinden almış olan Arjantin konsolosuna mühürletip Buenos Aires ya da Orta Doğu'ya gitmek üzere gemiye bineceklerdi. Binlerce SS katili Avusturya üzerinden güneye, İtalya'nın Güney Tirol eyaletine aktı. Yol boyunca güvenilir bir konak yerinden başka bir güvenilir konak yerine aktarılmak suretiyle çoğunlukla İtalyan limanı Genova'ya ya da daha güneyde Rimini'ye ve Roma'ya indiler. Yardım için kurulmuş bazı gerçeklerinin yanı sıra bu iddiada bulunan bir yığın kuruluş, SS mültecilerinin müttefikler tarafından çok kötü muamele gördükleri gibi hayal ürünü varsayımlar ileri sürerek yalnız kendilerince bilinen nedenler yüzünden bu yardımı üzerlerine almışlardı. Roma'daki din ileri gelenleri arasında binlerce SS'i kaçırıp kurtarmış olanlardan biri de Alman piskoposu Alois Hudal'di. SS katillerinin başlıca gizlenme yeri de yine Roma'daki Fransisken Manastırı'ydı. SS'ler Güney Amerika yolculuğu için belgeleri hazırlanıncaya kadar bu koca manastırda gizleniyorlardı. Bazı hallerde kilisenin aracılığıyla sağlanan Kızıl Haç yolculuk belgeleriyle bu yolculuğu yapıyorlar, birçok hallerde de bilet paralarını Caritas Yardım Kurumu ödüyordu. Odessa'nın ilk işiydi bu, büyük ölçüde başarılı da olmuştu. Müttefiklerin eline geçtikleri takdirde cinayetlerinin karşılığını hayatlarıyla ödeyecek durumda olan kaç bin SS katilinin kaçıp kurtulduğu hiçbir zaman öğrenilemeyecektir. Fakat ölüm cezasını hak etmiş bu insanların %80'inden fazlasının kaçmış olduğu muhakkaktır. Yığın kıyımlarından sağlanarak İsviçre bankalarından transfer edilen paralara sırtını dayamış olan Odessa yan gelmiş, 1945 müttefikleri arasındaki ilişkilerin bozuluşunu seyrediyordu. Mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde 4. Reich'ın kurulması hakkındaki ilk düşüncelerden Güney Amerika'daki Odessa liderleri tarafından pratik olmadığı görüşüyle vazgeçilmişti. Ama Mayıs 1949'da Batı Almanya'da yeni bir cumhuriyetin kurulması üzerine Odessa'nın liderleri kendilerini 5 yeni görevle görevlendirdiler. Bu görevlerden birincisi yeni Almanya'daki hayatın her bölümüne eski Nazilerin sızmasını sağlamaktı. 1940'ların son yılları ve 1950 boyunca Nazilerin eski mensupları, avukat yazıhaneleri, yargıç kürsüleri, emniyet kuvvetleri, mahalli hükümet ve doktor muayenehaneleri gibi halk hizmetlerinin her dalına sızdılar. Mevkileri pek yüksek olmasa bile bu dallardaki görevleri sayesinde birbirlerini araştırmalardan, tutuklamalardan kurtardılar. Birbirlerinin çıkarlarını çok iyi korudular ve eski yoldaşlarının, birbirlerine kamerat derler, herhangi biri yakayı ele verdiğinde yargılamanın yürütülmesini mümkün olduğu kadar engellediler. Odessa'nın ikinci görevi siyasal çalışmalara sızmaktı. Eski Naziler üst kademelerden kaçınarak iktidardaki partinin seçim çalışmaları ve propagandacılığı gibi alt kademelerinin tabana inen örgütlerine girdiler. Eski bir Nazi partisi üyesinin siyasal bir partiye girmesini önleyen bir yasa yoktu. Naziler tarafından işlenmiş suçlar için güçlü bir araştırma ve cezalandırma istemekle ünlü bir politikacının CDU ya da CSU'da federal seviyede ve aynı derecede önemli güçlü bir eyalet meclisi seçiminde başarı elde edememiş olması belki bir rastlantıdır denebilir ama değildir. Bir politikacı bunun nedenini çok basit bir şekilde anlatmıştır. Bu bir seçim hesabı meselesidir. 6 milyon ölü Yahudinin oy vermesine imkan yok. Ama 5 milyon eski Nazi oy verebilir ve her seçimde de vermektedir. Bu iki görevin başlıca amacı çok sadedir. Eski Naziler hakkında yapılan araştırma ve açılan davaları önlemek mümkün değilse ağırlaştırmak. Odessa'nın bu konuda büyük bir müttefiki vardır. Yüz binlerin kafasındaki çok az da olsa onların bir zamanlar yaptıklarına bir katkıda bulunmuş olmak ya da yapılanları bilip de susmak gibi gizli düşünceler. Aradan yıllar geçip çevrelerinde ve mesleklerinde sayılan kimseler olduktan sonra bir Nazi'nin yargılandığı mahkemelerden birinde adlarının geçmesi ihtimali onları geçmiş olaylar hakkında gayretli bir araştırma açılması fikrinden bile uzak tutmaktadır. Odessa'nın savaş sonrası Almanya'sında ele aldığı üçüncü görev ticaret ve endüstri gibi iş alanına sızmaktı. Bunun için belirli bazı Naziler Zürih'teki yatırımlarla desteklenerek 1950'lerin başlarında kendi adlarına kurulmuş müesseselerle iş hayatına sızdırıldılar. 1950'lerin başlarındaki büyük çaresizlikler içinde akla yatkın ve iyi yönetilen bir yatırım, ileride büyük ve verimli bir iş olmak üzere 1950 ve 1960'ların sendeleyen ekonomik mucizesinden büyük ölçüde faydalanabilirdi. İş alanına sızmaktaki amaç kardan ayrılacak ilan yatırımlarıyla Nazi cinayetleri konusunda basını baskı altına tutmak, savaş sonu Almanya'sında SS kaynaklı propaganda broşürlerini para bakımından desteklemek, aşırı sağcı yayın evlerinin çalışmalarını canlı tutmak ve sıkıntılı durumlara düşmüş olan eski kameradlara iş sağlamaktı. Dördüncü görev eskiden olduğu gibi şimdi de mahkemeye çıkarılan herhangi bir Nazi'ye mümkün olan en iyi savunmayı sağlamaktır. Son yıllarda bu konuda şöyle bir usul ele alınıyordu. Sanık ilk ağızda çok parlak ve pahalı bir avukat tutuyor, onunla bir iki celseye çıkıyor, sonra avukata bu parayı veremeyeceğini söylüyordu. Yürürlükteki yasalara göre bu gibi durumlarda mahkeme avukatı sanığın savunma danışmanı olarak atayabilirdi. Fakat 1950'lerin başında ve ortalarında yüz binlerce Alman savaş esiri Rusya'dan ana yurda dönünce genel haftan faydalanamayan SS canileri elenerek Friedland kampına götürüldüler. Burada kızlar SS'ler arasında dolaşarak hepsine küçük birer kart verdiler. Bu kartta her birinin savunmasını yapacak olan avukatın adı yazılıydı. Beşinci görev propagandadır. Bu propaganda sağ kanat broşürlerinin yayınlanmasını desteklemekten tutun da Naziler konusundaki yasada var olan suçları ortadan kaldırmak üzere bu maddenin yer aldığı zaman aşımı süresini belirten yasada son bir değişiklik yapılmasının sağlanmasına kadar çeşitli çalışmaları kapsar. Yahudi, Rus, Polonyalı ve öteki ölü sayısının müttefikler tarafından ileri sürüldüğü gibi değil, çok az olduğunu, genellikle belirtilen sayı 100 bin Yahudidir ve Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaşın Hitler'in haklı olduğunu gösterdiğine günümüz Almanlarını inandırmak için büyük çabalar harcanmaktadır. Fakat Odessa propagandasının dayandığı ana temel, büyük ölçüde de başarı sağladıkları, günümüzün 60 milyon Almanını SS'lerin Wehrmacht gibi başka yerlerde refah içinde yaşayabilmeleri için Rusların elinde ölüme ve tutsaklığa atılmıştı. Bunlardan geri dönebilen milyonlarca Wehrmacht genci, SS'in düzenlenen suikast 50 kişiyi bile bulmayan bir grup binlercesi de Temmuz 1944'te Adolf Hitler'e karşı yurtsever askerler olduklarına ve eski yoldaşlar arasındaki dayanışmanın hoş görülmesine inandırmaktır. Karşı tarafı susturmak için en çok önem verdikleri propaganda budur. Wehrmacht, hasım gibi gördüğü SS'ten savaş sırasında mümkün olduğu kadar uzak durmuş, SS de ona düşmanca davranmıştı. Sonunda ancak pek azı tarafından hazırlandığı halde öldürülen 5000 kişi de dahil olmak üzere SS tarafından yok edilmişti. Bırakın onları korumalarını ve aramalardaki dayanışmalarını, Alman Karadeniz ve Hava Kuvvetleri eski mensuplarının nasıl olup da eski SS adamlarını onlara kamerad demeye dilleri varacak kadar yakın gördükleri bir sırdır. Bunda da Odessa'nın büyük başarısını görmezden gelmek imkansızdır. Odessa SS katillerini yakalamak ve mahkemeye çıkarmak konusundaki Batı Almanya'nın gayretlerini engelleme görevlerinde başarı sağlamıştır. Bu başarı onun acımasızlığından, bu acımasızlığın yetkililere tam bir itirafta bulunma eğilimini gösteren, kendi aralarından birisine de zaman zaman yönelmesinden, 1945 ile 1949 arasında müttefiklerin yanlış tutumlarından, soğuk savaştan, bir askerlik görevi ya da savaş sonu Almanya'sının yeniden yapımı gibi teknik bir meseleyle karşılaştıkları zaman gösterdikleri cesaretin tam tersine manevi bir problem karşısındaki bilinen Alman korkaklığından ileri gelmiştir. Simon Wiesenthal sözlerini bitirdiği zaman Miller bol bol not aldığı kalemini bırakarak arkasına yaslandı. "Bunları hiç bilmiyordum," dedi. Wiesenthal onayladı. "Pek az Alman bilir. Odessa hakkında bir şeyler bilen de çok azdır zaten. Bu kelimeden söz edildiği hemen hemen hiç duyulmaz Almanya'da. Amerikan yeraltı dünyası insanlarının mafyanın varlığını ısrarla inkar etmeleri gibi SS'in eski mensupları da Odessa'nın varlığını inkar edeceklerdir. Doğrusunu söylemek gerekirse bugün artık Odessa'dan eskisi gibi söz edilmemektedir. Yeni kelime Amerika'daki mafyaya Cosa Nostra dendiği gibi arkadaşlıktır. Ama isimden ne çıkar? Odessa hala vardır ve bir SS canisinin korunması söz konusu oldukça da var olacaktır. Siz şimdi benim bunlarla karşı karşıya olduğum kanısındasınız, öyle mi? Eminim. Bad Godesberg'deki uyarma başka bir yerden yönelmiş olamaz. Çok dikkat edin, bu adamlar tehlikeli olabilir. Miller'ın aklı başka bir şeye takılmıştı. Rochman 1955'te ortadan kaybolduğu zaman yeni bir pasaporta ihtiyacı olacağını söylemiştiniz.
Elbette.
Neden özellikle pasaport? Simon Wiesenthal koltuğunun arkalığına yaslanarak başını salladı.
Bu konunun sizi neden şaşırttığını anlıyorum. Anlatayım. Savaştan sonra Almanya'da ve burada Avusturya'da ellerinde hiçbir kimlik vesikası bulunmayan başıboş on binlerce insan vardı. Bunlardan bazıları kağıtlarını gerçekten yitirmişlerdi. Başkaları ise bazı nedenlerden ötürü bu vesikaları fırlatıp atmışlardı. Yeni bir kimlik vesikası çıkartabilmek için doğum kağıdına ihtiyaç vardı. Ama milyonlarca insan Rus işgali altında kalan eski Alman topraklarından kaçıp gelmişti. Bir insanın artık kilometrelerce demir perde gerisinde kalmış Doğu Prusya'nın küçük bir kasabasına doğmuş olup olmadığına kim tanıklık edebilirdi? Başka hallerde de bu kayıtların saklandığı yapılar bombardımanlarla ortadan kalkmış bulunuyordu. O bakımdan yapılacak iş çok basitti. İki tanık o kimsenin ileri sürdüğü kimliğin doğruluğuna yemin etti mi hemen bir kimlik belgesi alabiliyordu. Savaş tutsaklarının çoğunluğunun da kimlik belgesi yoktu. Bunlar kamptan serbest bırakılırken İngiliz ve Amerikan kamp yetkilileri söz gelimi onbaşı Johann Schumann'ın savaş esirleri kampından serbest bırakıldığına dair bir belge imzalayıp serbest bırakılan kimsenin eline veriyorlardı. Bu kağıtlar sonra sahibi tarafından sivil yetkililere götürülüyor, o makamlarda istekliye aynı ada düzenlenmiş bir kimlik belgesi veriyorlardı. Ama adam genellikle adının söz gelimi Johann Schumann olduğunu söylüyordu. Ama yalan olabilirdi bu. Doğrulanmasına imkan yoktu. Böylece de o kimse yeni bir kimliğe sahip oluyordu. SS canileri çoğunluğunun yeni kimliklere büründükleri savaş sonrası dönemi için insan bu durumu akla yakın bulabilir. Ama söz gelimi Rochman gibi 1955 yılında ortadan kaybolan bir kimse için durum aynı olabilir mi? Böyle bir kimse yetkili makamlara gidip vesikalarını savaş sırasında yitirdiğini söyleyebilir mi? Aradan geçen 10 yıl içinde kimlik vesikası olmadan nasıl yaşadığını sormazlar mı insana? İşte burada pasaport konusu ortaya çıkıyor.
Miller buraya kadar anlıyorum dedi ama neden pasaport? Şoför ehliyeti ya da kimlik belgesi değil de neden pasaport?
Çünkü Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Alman yetkili makamları yüzlerce binlerce kimsenin sahte isimler altında dolanıp durduklarını fark ettiler. Öyle bir belgeye ihtiyaç vardı ki çok iyi incelenerek düzenlenmiş olsun ve geri kalanlar için bir birim teşkil etsin. Akıllarına pasaport geldi. Almanya'da pasaport çıkartabilmek için doğum vesikası, birçok referans ve eldeki vesikaları doğrulayan bir ana kaynak göstermek gereklidir. Pasaport verilmeden önce bütün bunlar inceden inceye gözden geçirilir. Bir kez pasaportu elinize geçirdiniz mi bunun açmayacağı kapı yoktur. Böyledir işte kırtasiyecilik. Pasaportun gösterilmesi memuru daha önceki memurların gerekli belgeleri iyice gözden geçirmiş olduklarına inandıracağı için ayrıca bir inceleme yapmak gereğini duymaz. Rochman böylece yeni bir pasaportla şoför ehliyeti, banka cüzdanı, kredi kartı gibi geri kalan kimlikleri rahatlıkla çıkartabilir. Pasaport günümüz Almanya'sına gerekli her türlü vesikanın sağlanabileceği bir açıl susam deyimi gibidir.
Bunlar pasaportu nereden sağlarlar?
Odessa'dan. Bir yerlerde onlara bu sahte pasaportları hazırlayan bir sahtekarlık yuvası olmalı herhalde.
Miller bir süre düşündü. Sonra, insan bu sahte pasaportları düzenleyen kimseyi bulursa, Rochman'ın bugünkü kimliğini ortaya çıkaracak adamı da bulmuş olur değil mi diye sordu.
Wiesenthal omuz silkti. Olabilir ama çok zor bir iş bu. Bunu yapabilmek için insanın Odessa içine girmesi gerek. Yalnız eski bir SS girebilir Odessa'ya.
Peki bundan sonra ne yapmam gerekiyor benim?
En iyisi Riga'dan kurtulmuş kimseleri bulup onlarla ilişki kurmak. Size bir yardımda bulunup bulunamayacaklarını bilmem. Ama yardım etmek isteyeceklerdir. Biz hepimiz Rochman'ı arıyoruz. Bakın.
Masanın üstünde duran anıları açtı. Tauber savaş sırasında Rochman'la arkadaşlık etmiş olan Münihli Olli Adler adında bir kızdan söz ediyor. Belki hayatta kalıp Münih'e dönmüştür bu kız.
Miller olabilir anlamında başını salladı. Eğer dönmüşse nereden öğrenilebilir bu?
Yahudi cemaat merkezinden. Merkez hala vardır. Münih'teki Yahudi cemaatinin arşivleri buradadır. Savaş sonrası arşivleri yani. Başka her şey harap oldu. Sizin yerinizde olsam oraya bir giderim.
Adresleri var mı sizde?
Simon Wiesenthal adres defterine baktı. Reichenbach Caddesi numara 27, Münih.
Salomon Tauber'in anılarını geri isteyeceksiniz değil mi?
Evet, korkarım ki öyle.
Yazık, ben saklamak isterdim. Çok eşsiz bir anı. Miller'i kapıya kadar geçirdi. Talihiniz açık olsun. Çalışmalarınızın ne yolda olduğunu bana bildirin.
Miller o gece akşam yemeğini işe birahane ve lokant olarak başlamış ve 1966'dan beri hiç ara vermeden çalışmasını sürdürmüş olan Steindel Gasse'deki Altın Canavar lokantasında yedi ve Wiesenthal'in tavsiyesini düşündü.
Riga'dan kurtulmuş ve hala Almanya ve Avusturya'da yaşayan bir avuç insandan fazlasını bulacağını pek ummuyordu. Hele Rochman'ı Kasım 1955'ten sonra izlemesine yardım edebilecek kimseye rastlayacağından hiç umudu yoktu. Ama ne de olsa bir umuttu bu, son bir umut.
Ertesi sabah Münih'e dönmek üzere yola çıktı.